Ayrım 14.
Dinle Helen, sen de benim bağlı olduğum aynı yasalara bağlısın ve bana kendi hastalığımın yapabileceğinden daha kurnazca, daha hızlı ve daha iyi bir biçimde yapabileceğin hiçbir şey yok. Şimdi iyi geceler Helen, yatağına dön. Helen tek bir söz bile söylemeden dönüp holün karşı tarafına doğru uzaklaştı. Ve Deborah ilk kez zihninde yanan bir ışığa küçük bir övgü sözcüğü yöneltme iznini verdi kendine. Yatakta geçirdiği bu karanlık aylar boyunca zaman zaman o yarı söylensel kişiyi bu odalarda kalıp bu korkuları yaşamış ve çevresindeki insanların gizliden gizliye onun iyileşmesinden kuşku duyduklarını görmüş olmasına karşın iyileşip dışarıdaki dünyaya katılan Doris Rivera'yı düşünmüştü. Acaba Doris nasıl dayanabiliyor günler boyu o kargaşaya diye sordu Carla'ya. Belki de yalnızca dişlerini sıkıp duruyor ve gözünü açtığı andan uyuyana kadar her dakika savaş veriyordur. Seçme hakkı var mı yani? İsterse normal bir insan olabilir mi diye sordu Deborah. Kafasında Doris'i bütün enerjisini benzerlike yönelten, kaygısız, soğuk bir hayalet olarak canlandırıyordu. Benim doktorum aslında hepimizin bu farklı yolları kendi isteğimizle seçtiğimizi söylüyor. Dünyada geçirdiğim yılları hatırlıyorum diye mırıldandı Deborah. Gene sansür geldi aklına. Şimdi öne doğru bir adım at. Şimdi gülümse ve memnun oldum de. Benzerlike karşı bir sansür oluşturabilmek için çok büyük bir çaba harcamıştı. Sonunda vazgeçtim. Yorulmuştum çünkü. Artık uğraşamayacak kadar yorulmuştum dedi. Fury ruh sağlığının meydan okuma ve seçme edimleriyle ilgili bir şey olduğunu söylemişti ona. Ama Deborah'ın bildiği tek meydan okuma biçimi Yuri'nin duvarlardan inen yılanlar, bir görünüp bir kaybolan insanlarla mekanlar ve iki dünyanın çarpışmasının yarattığı sarsıntı olarak sunduğu şoka uğratıcı meydan okuma biçimiydi. Fury, bunu denemekte acele etme. Şimdilik uzaktan bile olsa ruh sağlığını hissetmenin nasıl bir şey olduğunu bilemeyebilirsin. Çalışmamıza ve içinde gizli olan iyileşme gücüne inan demişti. Ama gölgelerin arasına sıkışmış incecik bir karaltı, Deborah'ın düşüncelerinin kendisine yönelmesini bekliyordu. Dünyaya katılmış olan Doris Rivera'ydı bu. Bir öğleden sonra Deborah neden yaptığını bilmeden yatağından kalktı ve holü geçip koğuşun kapısına doğru yürüdü. Sonunda dışarıya çıkmıştı. Görüş alanı hala o sis şeridiyle sınırlıydı. Ama pek önemli gelmiyordu bu artık. Miss Carroll kapının dibinde yere oturmuş, büyük bir özenle sigarasını içiyordu. Deborah'ı görünce o tamamen dostça, ufak tefek yaşlı hanımefendi gülümsemesiyle ona gülümsedi. ''Bak sen dışarıya hoş geldin Deborah'' dedi. ''Bir şeyler daha hatırladım. Paylaşmak istersen tabii.'' ''Ah evet'' diye bağırdı Deborah ve hemşire odasına gidip resmi olarak numaralanmış bir kurşun kalemle bir kağıt aldı. Akşam yemeğine değin Miss Carroll'ın, Peter Abelard'ın ve Medea'nın yeğin fırtınalarının peşinde koşturdu durdu. Miss Carroll'ın onu gördüğünde sevineceği ya da Carla'nın holde onu gördüğünde gülümseyip ona doğru geleceği hiç aklına gelmemişti. ''Hey merhaba'' de, Carla'nın onu görür görmez böyle demesi yürekli bir davranıştı. Güven ve insanın içine işleyen bir bağlılık yansısı vardı bu davranışta. Oysa birisi bir değişim geçirdiğinde bu kişinin yanına gidip tanışıklığı belirtmeden önce bir süre bekleyip bu değişimi yarattığı sonuçları gözlemlemek daha güvenli sayılıyordu. Carla'nın yürekliliği ve cömertliğini açıklayacak hiçbir özel neden bulamadı Deborah. Carla bunu yalnızca beni gördüğüne sevindiği için yapmış olamaz mı acaba diye düşündü bir an. Duvar çekilmiş gözlerinin ötesinde bir dünya var olabilir miydi gerçekten? Acı çek kurban dedi entrabı nazikçe. Yuri'nin selamlaşma eğretilemesini kullanarak ona ve buyruğuna boyun eğince Deborah'ın görüş alanı genişledi. Ve bu genişleme ile birlikte renk olgusu henüz ortaya çıkmamış olsa da bir renk görme gizil gücü oluştu. ''Bugün dışarı çıktığına sevindim Deb'' dedi Carla. ''Ben de bir şey söylemek için sana geliyordum. Yarın aşağıya B koğuşuna inmemi kararlaştırdılar.'' ''Dinlemeyeceksin değil mi kuş kız?'' dedi entrabı yumuşak bir sesle. ''Tohumu verimli bir toprağa ekip beslerler. Gün ışığı, su ve gıda hepsi verilir. Diller döküp ''Bize katıl, bize katıl'' diye haykırarak kabuğundan çıkması için onu kandırmaya çalışırlar. Tatlı şarkılar ve yakınlık duygusu. İlk filiz oluşmaya başlar ve ellerinde asit dolu bir sulama kabıyla filizin tepesine dikilir, beklerler. Deborah korkunç gerçeği anlamaya başladı. Carla ile arkadaş olmuştu. Carla'yı seviyordu. içindeki kabuk bağlamış dostluk kurma yetisinin hala duyumsama gücü vardı. Sansür kahkahayla gülmeye başladı. Entrebu'da gitgide daha hızlı düşüyordu. Olağanüstü güzelliğini sergileyerek onu kızdırıyordu Entrebu. Dişleri ateş saçan elmaslardan, saçları da kıvrım kıvrım alevlerden oluşmuştu. Deborah ne bir yorum yapmış ne de maskesinin tek bir düzlemini bile hareket ettirmemiş olduğunun ayrımına vardı. "Aa," dedi Deborah, sonra kendine acı çektirmek istediği için ve bunu gerçekleştirmenin tek yolunun gerçeği söylemek olduğunu bildiği için "seni özleyeceğim," dedi. Söylediği şey karşısında kapıldığı dehşetten her yanını soğuk bir ter bastı ve titremeye başladı. Kalkıp radyatörün değişken merhametine sığınmış, Dante'nin üçüncü çemberinin içine sokulup oturdu. Ertesi sabah Carl'la gitmeye hazır olduğunda Deborah'la bir kez daha ve kısaca vedalaştı. "Buralarda olacağım, belki aşağıya B koğuşuna gelip beni ziyaret etme ayrıcalığını bile alabilirsin." Deborah şaşkın şaşkın Carl'a baktı. Çünkü Yuri'nin şifreleri ve büyüleri sayesinde yetim ve dostluk duygularını ve Carl'ın var olduğu gerçeğini kafasından tamamen silip atmıştı. Demek ki Yuri hala güçlüydü. Hem kraliçesi hem de kurbanı olan kişide de dünyanın kendisine acı çektirmesini önleyecek bir güç kırıntısı kalmıştı. O günü neredeyse neşeyle geçirdi Deborah. Miss Carroll'ın hatırlayabildiği kadarıyla Lucretius'un birleşik atomlarını öğrendi. Helen'ı zekice yanıtlar ve sert çıkışlarla can evinden vurup başından savdı. Helen da her zamanki gibi gelip geçici bir kıskançlık, saygı ve korku karmaşasıyla tepki gösterdi. Deborah, D koğuşuna geldiğinden bu yana ilk kez olduğundan başka türlü görünmeye çalışıyordu. Carla'nın gidişinin yarattığı korkunun etkisiyle bilinçli olarak yapıyordu bunu. Doris Rivera çıkıp gitmişti. Doris Rivera yarı söylensel olmuştu ve Deborah zihninde onu ne yaşayabilen ne de ölebilen bir hayalete, umutsuz ve acınası bir dayanıklılık simgesine dönüştürmüştü. Çünkü dünyayla yeniden karşılaşma olgusunu başka bir bağlamda imgeleyemiyordu Deborah. Ama Carla'nın canlı ve duyarlı olduğunu, insanların gerçeklik dediği karabasana adımını atmış olduğunu biliyordu. Yıkım gözünü Deborah'ın onu beklediği yere dikmiş, gitgide yaklaşıyordu. Çok yakında bu göz ona çevrilecekti. Hastalığına sığınıp öylesine rahat etmişti ki, normallik maskesi tümden yok olup gitmişti. Yakında bu göz ona dikilecek, bu el onu tutup gerçeklik çölünün içine fırlatacak, yaşamı boyunca oluşturmaya bu hastanede geçirdiği bir yıl boyunca da yok etmeye çalıştığı incecik koruyucu kalkanı da yanında olmayacaktı artık. Başının üzerindeki Yuri boyutunda, Lactemon kocaman bir kuş kılığına girmiş, olanca güzelliğiyle kendi gökyüzünde özgürce dolaşıyordu. Deborah bir keresinde bu görkemli uzamda Lactemon'la birlikte süzülerek uçmayı başarmıştı. "Neler görüyorsun?" diye Yuri diliyle Lactemon'a seslendi. "Dünyanın tepelerini ve kanyonlarını, ay ve güneş aynı çukurun içinde," diye yanıtladı Lactemon. "Beni de götürsene." "Bir dakika," dedi sansür çatallı sesiyle. Deborah sansürün kendisini hiç görmemişti. Çünkü sansür iki dünyaya da ait değildi. Ama her ikisinde de bir etkinliği vardı. "Evet, bekle." Aydet, yani ne erkek ne dişi olan gizleyici de Lactemon'a katılmıştı. Bu ikisi artık iyi bildikleri psikiyatri yöntemleri ve terimleriyle alay ederek konuyu inceden inceye tartışırken Lactemon derin bir kanyon buldu ve yengi kazanmış bir kartal çığlığıyla kanyonun içine dalıp gözden kayboldu. Bu arada nasılsa akşam olmuştu. Miss Carroll Deborah'ın yanına gelip hastane yemeklerinden zevk almanın gizi yemeklerin ne olduğunu fark edemeyecek kadar hasta olmak dedi. Mary de o şekerlerden kalmıştı değil mi? Gidip isteyin, belki bir tane verir size. Ah, ama isteyemem ki. Hiçbir şey isteyemem ben. Bunu bildiğini sanıyordum. Bir şey istemek zorunda kaldığımda bana bir şeyler oluyor ve kavga etmeye başlıyorum. Hiç fark etmedim dedi Deborah. Hayatımda hiçbir insana baktım mı ya da herhangi bir şeyi fark ettim mi acaba diye düşündü. Sana bir şey söylemek istiyorum dedi Miss Carroll çekingen denebilecek bir tavırla. Sana bir özel öğretmen buldum. Yunan klasiklerini akıcı bir biçimde okuyabilen biri, gerçek bir Yunanca öğrenimi görmüş, gidip sana ders vermesini istesen memnuniyetle yardımcı olacağını biliyorum. Kim bu, buradakilerden biri, bir hasta mı? Hayır, Mr. Ellis, işte bak burada, akşam vardiyası için gelmiş. Ellis, Deborah Helen olayının kendisine çok pahalıya patlayan tanıklığının ve ihbarcılığının Miss Carroll'ın gelişinden önce olduğunu, MacPherson'ın onunla konuşmasından bu yana Alice'la hiç konuşmadığını ve Alice'ın küçümseyici aşağılayıcı tavrının hala Entrebbe'nin ateşi kadar belirgin olsa bile koğuşun fısıltıları arasında kaybolup gitmiş olduğunu ayrımsadı. Alice şimdi çok az konuşuyordu ve savunacak pek bir şeyi de kalmamıştı. Artık işe yeni başlamış biri olarak görülmüyor, hastalarca sınanmıyordu ve hem hastaların hem de kendi gözünde yalnızca kimisi hala canlı olan bir takım nesnelerin bekçisi konumundaydı artık. Belki hastaları dövme konusunda kendisine bir şeyler söylenmişti, belki de söylenmemişti. Onun görev saatlerinde, tulumlarda kendilerine geldiklerinde, dünyaya tuluma girdikleri andakinden daha az inanç duyan hastalar belki oluyor, belki de olmuyordu, kim bilir. ''Öğrenme isteği duyuyorsan'' diye sevecen bir sesle devam etti Miss Carroll. ''Anahtar onun elinde. Yaptığı benzetmeye hafifçe güldü. Sana bildiğim bütün Yunancayı öğrettim.'' Deborah, holün aşağısında Alice'ın tahtı bırakan karısına banyoyu açtığını görebiliyordu. Alice, gözeticiliğini yaptığı kişiye ne bakmış ne de arkada durup içeri sokarken onunla konuşmuştu. Hiçbir şeye ya da hiç kimseye bakmadan ifadesiz bir yüzle koridora geri döndü. Deborah'ın yanından geçerken Deborah'ın içindeki tümör burulmaya başladı. Deborah iki büklüm olup elleri ve dizleri üzerine çökmüş bir halde buldu kendini. Yoğun terin kesilmesi epeyce zaman aldı ama orada durup kendisinin baş dönmesinden kurtulmaya çalışmasını seyrederken bulduğu kişi Alice değil, yeni hasta bakıcı yardımcısı Kestle oldu. ''Ne var Baloo? Yer çekimi yasalarınız fena değil.'' dedi Deborah ter içinde. ''Ama Allah aşkına bize verdiğiniz seçeneklere dikkat edin.'' 16. Bölüm. Esther haftalardır Suzy'ye kız kardeşinin hastalığını anlatmak zorunda olduğunu düşünerek kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bütün o görkemli eski biçem dillik melodramlarını, Jane Eyre'deki akıl hastası kadını, tımarhaneyi, yüksek duvarların ve çok az umudun yer aldığı yüzlerce kasvetli evi, belleklerde bunlardan daha az yer eden ikincil düzeydeki dramları, cinayetler işleyen ve kanlarını soylarına geçirip gelecek için bir tehdit oluşturan manyakları kim işitmemişti ki? Modern bilim bunların pek çoğunun üzerine resmi bir yalan perdesi çekmişti. Ama olguların yüzeylerinin gerisinde hasta insanlar kadar sağlıklı insanların beyinlerinde de eski korkular hala yaşıyordu. İnsanlar yeni kuramlara, yeni deneylere inanmış gibi görünüyorlardı. Ama inançları çoğun biraz kazıyınca altından on binlerce kuşağın korkularının ve düşlemlerinin bir uzantısı olan, katıksız ve içten bir dehşetin ortaya çıktığı bir yaldızdan başka bir şey değildi. Suzy'nin kız kardeşinin bildik görüntüsünün yerine, deri gömleği giydirilerek tavan arasındaki bir odada zincirlenmiş, yabanıl bakışlı, beylik bir deli görüntüsü geçireceği düşüncesine dayanamıyordu Esther. Jacob'la kendisinin de o anahtarın gıcırtısını ilk duyduklarında, parmaklıklı pencereleri gördüklerinde ve üst pencerelerden birinden gelen bir kadın çığlığıyla titrediklerinde, gözlerinin önünde işte bu beylik görüntüyü canlandırmaya başlamış olduklarını şimdi anlıyordu. Gene de Suzy'nin öğrenmesi gerekliydi. Geç bile kalınmıştı. Küçük kız kardeş büyüyordu. Artık onun yanında şifrelere sığınarak konuşamazlardı bu konuyu. Onu en büyük sorunlarından uzak tutmaları doğru değildi. Ancak durumu ona kesin, güvenli ve ustaca bir yaklaşımla anlatmak gerekiyordu. Acaba durumu Suzy'ye Doktor Lister anlatabilir mi diye düşünmüşlerdi bir ara. Ama Doktor Lister bu isteklerini reddetmiş, bunun Esther'ın ya da Jacob'un görevi olduğunu söylemişti. Bir süre daha bekle dedi Jacob. Esther bu bir süre daha beklemenin Jacob'un sessizce eylemlerine sığınma yollarından biri olduğunu biliyordu. Gözlerini kapa, sorun yok olsun ve her şey güzel güzel olsun. Bir yalandı bu. Böylece kaçamak sözlerle konuyu tartışıp durdular ve sonunda Esther kazandı. O akşam yemeklerini yedikten sonra Suzy piyano egzersizi yapmak üzere masadan kalktığında Esther onu geri çağırdı. Ciddi bir şey bu. Sesi kulaklarında garip bir ciddiyet ve utanç karışımıyla yankılanmıştı. Kas katı bir halde oturup küçük kızına Deborah'ın rehabilitasyon merkezinin aslında bir hastane olduğunu, doktorlarının psikiyatr olduğunu, hastalığının fiziksel değil zihinsel nitelikte olduğunu söyledi. Bu sevimsiz konuyu rahatça görüşmeye başlayınca Jacob da aslında kendisinin de pek emin olmadığı kimi şeyleri eklemeye, değiştirmeye, açıklamaya başladı. Suzy 12 yaşındaki bir insana özgü tam bir kayıtsızlık içinde dinliyordu ve yüzünde anne ve babasına üzüntü içinde anlatmaya çabaladıkları bu durumu nasıl algıladığını gösterecek en ufak bir belirti yoktu. Annesiyle babası sözlerini bitirdiğinde bir süre bekledi. Sonra ağır ağır konuşmaya başladı. O raporların neden de Deborah'ın gövdesi, yani nabzı, ateşi gibi şeylerden çok düşünceleriyle ilgiliymiş gibi geldiğini merak edip duruyordum. Raporları okudun mu? Hayır, büyük anneme okuduğun bazı cümleleri duydum. Bir keresinde Claude dayıma bir bölüm okumuştun. Duyduğum şeyler normal bir hastalıkla ilgili olamayacak kadar tuhaf gelmişti bana. Hafifçe gülümsedi. Onu şaşırtan bir başka şeyi hatırlamıştı besbelli. Şimdi her şey yerli yerine oturdu, her şey anlaşıldı. Suzy piyano dersine çalışmak için yan odaya geçti. Birkaç dakika sonra anne ve babasının hala afallamış bir halde masada, kahve fincanlarının karşısında oturduğu odaya geri geldi. Kendini Napolyon filan sanıyor gibi bir şey değil mi? Tabii ki değil. Sonra biraz resmi ve sıkıntılı bir tavırla, doktorların iyimserliğinden, erken tanının yararından ve kendilerinin Deborah'ın lehine işleyebilecek sabır ve sevgi güçlerinden söz ettiler. Suzy, İnşallah yakında eve döner, bazen onu çok özlüyorum dedi. Sonra Schubert ödevine geri döndü. Esther'la Jacob uzun bir süre bekledikleri şeyde elde ettikleri sonuç arasındaki fark karşısında şok geçirmiş bir halde oturdular. Esther gerginliğinin ansızın yok olmasıyla birlikte kendini çok halsiz duydu. Jacob yavaşça, hepsi bu kadar mı? Yani olacaklar bu kadar mı? Yoksa bizi duymadı mı? Şok geçince yüzünde bütün bu aylar boyunca görmekten korktuğum ifadeyle odaya geri mi gelecek yoksa? Bilmiyorum ama duymaktan korktuğumuz top patlaması duyduğumuz kadardı belki de. Jacob sigarasından derin bir nefes çekti ve üflediği dumanla birlikte kaygısını gövdesinin dışına attı. İngilizce harika bir dil dedi Fury. Hele deyimleri, cesaret kırılmış dedikleri bir halde görünüyorsun. İngilizce hiç de Yurisi'den güzel değil. Bir şeyi övmek bir başka şeyi kötülemek anlamına gelmez. Gelmez mi? Hata yapmak, ölümü davet etmek anlamına gelmiyor mu? Erken gelişmişliğinin keskin kılıcını çok rahat kullanıyordu Deborah. Bu kılıcın ucunu kendi kendine bileyip sivriltmişti. Yuri'nin kraliçesi olmak, aynı zamanda da kölesi ve tutsağı, haklı olmak ve haklı tek kişi olmak demekti. Ama çok büyük hatalar yaptın değil mi diye sordu Fury nazikçe. Kampta yanlış kızı şikayet etmiştin. Yüzlerce kez yanıldım ben ama çirkin, mahvolmuş, umutsuz ve hem zehirlenmiş hem de zehirleyen bir maddeden oluşmuş biri olduğum için haklıymış gibi görünebiliyordum. Hatalıysam bile, birazcık da olsa. Bana daha başka ne yapılabilirdi ki zaten? Deborah ağzından çıkan sözlerde belli belirsiz bir yara onarıcı, beylik kendini beğenme, duygusunun varlığını sezip güldü. Pernayde yani hiçlikte bile dayanabildiğim bir şeylere gereksinmem vardı. Hepimizin böyle bir şeye gereksinmesi vardır dedi Fury. Utanıyor musun bundan? Bana kalırsa en az Yuri kadar yeryüzünün de bir üyesi olduğunun bir belirtisi bu. Senin deyişinle şu maddenin gerçekten zehirli olduğuna inanıyor musun? Deborah ona her bireyi oluşturacak nihai maddeyi belirleyen Yuri yasalarını anlatmaya başladı. Bütün bireyler Enganon denen bu maddeyle birbirinden farklı kılmıyordu. Enganon her bireyde yetiştirilme biçimi ve yaşam koşullarıyla belirlenen bir özdü. Kendisinin ve belli birkaç kişinin yeryüzünün öteki insanlarıyla aynı Enganon'dan oluşmadığına inanıyordu Deborah. İlkin yalnız kendisinin insan türünün dışında kaldığını sanıyordu. Ama D koğuşundaki canlı ölülerde onun kadar zehirliymiş gibi görünüyordu. Yaşamı boyunca benliği ve sahip olduğu her şey varlığındaki bu zehirli Enganon'la kaplamıştı. Giysilerini, kitaplarını ya da kalemlerini hiçbir zaman kimseye ödünç vermemiş ya da kimsenin eşyalarına dokunmasına izin vermemişti. Ama kendisi sık sık okuldaki ya da kamptaki çocukların eşyalarını ödünç almış ya da çalmış ve çalınmış enganonlar tükeninceye değin bu eşyaların sağlıklılığından, saflığından ve inceliğinden büyük bir haz almıştı. Ama kampta annenin gönderdiği şekerleri çocuklara rüşvet olarak verdiğini söylemiştin bana dedi Fury. Şey evet, şekerler selofanla sarılmış, kişiselliği olmayan bir kutunun içinde oluyordu. Açılmamış durumdayken hiçbir özleri olmuyordu. Hem bir iki gün içinde de Deborah kokuşturması başlıyordu zaten. Kutular elime geçer geçmez şekerleri dağıtıyordum. Böylece birkaç saatlik bir popülerlik satın almış oluyordun. Yalancının ve korkağın biri olduğumu biliyorum ama koro gitgide güçlenmeye başlamıştı. Ve artık yalancı ve korkak standart yorumları olmuştu. ve bu duygu bir yolunu bulup korumak zorunda olduğun olgunluk ve büyük babanın durmadan senin ne kadar özel biri olduğunu söylemesi sayesinde etkisini sürdürdü. Deborah zihnini bulunduğu ortamdan uzaklaştırmıştı. Doktor dikkatli gözlerle bakınca onun bir şeylerin eşiğinde olduğunu sezdi. "Entrebe," diye seslendi Deborah Yuri diliyle. "Neredesin şimdi?" diye araya girdi Doktor Fred. "Entrebe," dedi Deborah yüksek sesle ve Yuri diliyle, "bu büyük yükü taşıyabilir mi o?" "Ne var şimdi Deborah?" diye sordu doktor. Deborah Tanrı'ya bakıp inledi. Sonra umutsuzluk içindeki ölümlüye döndü. "Entrebe ne gördüğümü, neden söz etmek zorunda olduğumu biliyor. Onu görmemiş olsaydım, gizlenmiş olsaydı, o özel şey, o şey..." Deborah eski bir ayrılığın soğukluğuyla titremeye başlayınca, Fury ona bir battaniye verdi. Ve Deborah battaniyeye sarılıp titreye titreye kanepeye uzandı. "Savaş sırasında," dedi, "bir Japondum ben." "Gerçek bir Japon mu?" "Amerikalı kılığındaydım ama aslında Amerikalı değildim." "Neden?" "Çünkü ben düşmandım." Deborah için çok büyük bir gizdi bu. Doktor Fred tekrar tekrar daha yüksek sesle konuşmasını söylemek zorunda kaldı. Deborah görünüşünü değiştirmeden Yuri'ye girebildiği ya da Yuri'nin inanılmaz boyutlarındaki derinliklerinden yukarı çıkabildiği için 9. yaş gününde Yuri biçim değiştirme gücü armağan etmişti ona. Bir yıl kadar yabanıl at ya da bronz tüylü kocaman bir kuş biçiminde yaşamıştı. Deborah, Doktor Fred'e bir zamanlar kuş kimliğini çirkin ve nefret edilen kız görüntüsünden kurtarmış olan Yuri's büyü sözlerinden bir bölümünü aktardı. "İ kui kui, kuaru e ar yuri, ey temeluk brown, ilebr kuar yuar. Tüylü kanatlarımla süzülüyorum ve şarkılar söylüyorum uykunun uçurumları üzerinde. Böyle, göklerde süzülerek uçan bir yaratık olunca, lanetli ve hatalı olan, kendi güzellik ve öfke açısından kusursuz varlığı değil, yeryüzündeki yaratıklarmış gibi geliyordu ona. Bu yaratıklar uykuda ve körmüş gibi geliyordu. İkinci Dünya Savaşı başlayıp Pasifik adalarının adları, Amerikalıların gözünde bir başka cehennem ve büyü söylemine dönüştüğünde Koro, "Senden her zaman nefret ettikleri kadar nefret ediyorlar bu Japonlardan," demişti ona. Entrebe de o kibar düşme gülüşüyle, "Kuş kız, sen onlardan değilsin," demişti. Radyoda duyduğu bir söz geldi Deborah'ın aklına. "Bizim yanımızda olmayanlar bize karşı demektir." O zaman Koro da, "Öyleyse savaştıkları bu düşman sensin," demişti. Bir gece uykuya dalmadan önce Deborah tutsak bir Japon olarak yeniden doğmuştu. Bir Amerikan varoşu ve kentinde yaşanmış bir geçmişi olan Amerikalı Yahudi kız maskenin gerisinde. Düşmanın çekik gözleri bu maskenin çıkacağı günü bekliyordu. Tümörün o çekilmez inatçı acısı onun savaş yarasının acısıydı. Zihni yabancı bir dilde eğitilmişti ve kaçma hayalleriyle doluydu. Kendisine tutsak alanlardan nefret etmiyordu. Hiçbir zaman savaşı kaybetmelerini dilemiyordu. Ama dünya Deborah'ın uzlaşmaz tavırlarına, gizli dişilik organlarının bozulmasına, yarasının acı gizliliğine ve gizli diline bir anlam katmıştı artık. Yuri'nin "sen onlardan değilsin" biçimindeki bildirisinin yarattığı tutsaklık, gizlilik, görkem ve mutsuzluk öyle ya da böyle doğrulanmıştı.